Ayrım 18.
Gelinle güveyi mallarını birleştirerek ortak bir ev sahibi olurlardı. Bunlar erkeğin baba ocağında ya da kızın türkünü yanında oturmazlar, yeni bir ev kurarlardı. Bundan dolayıdır ki Türklerde her evlenmeden yeni bir ev doğardı. İzdivaca evlenmek ve ev bark sahibi olmak denilmesi de bundan dolayıdır. Tekelerde gelinle güveyin çadırı yeni yapıldığı için beyazdır. Bu nedenle ona ak ev denilir. Öbür çadırlarda zamanla kararmışlardır. Eski Türklerde ev Araplarda olduğu gibi yalnız kocanın değildi. Koca ile karının ortak malıydı. Bu nedenle evin erkeğine ev ağası denildiği gibi evin hanımına da ev kadını adı verilirdi. Türkünün perisi ocakta barındığı gibi ak evin perisi de barkta yaşardı. Evin perileri biri kocanın öbürü karısının olmak üzere iki taneydi. Birinciye ot ata, ikinciye ot ana denirdi. Gelin her sabah bir parça tereyağı ocağa atar ve ot ana, ot ata diye yakarırdı. Otağın sağında güveyi, solunda gelin otururdu. Sağda kısrak memeli, solda inek memeli olmak üzere iki put vardı. Sağdakine ev sahibinin kardeşi, soldakine ev sahibesinin kardeşi denilirdi. Bunlar koca ile karısının totemleriydi. Eski Türklerde eşik de kutsaldı. Yabancı bir adam eşiğe basarsa çarpılırdı. Evlerin saldırıya karşı korunması kuralı, eşiklerin bu kutsallığında dinsel bir yaptırım gücü bulmuştu. 5. Türk Feminizmi. Eski Türkler hem demokrat hem de feministtiler. Zaten demokrat olan toplumlar genellikle feminist olurlar. Türklerin feminist olmasına başka bir neden de eski Türklerce şamanizmin kadınlardaki kutsal güce dayanmasıydı. Türk şamanları büyü gücüyle olağanüstülükler gösterebilmek için kendilerini kadınlara benzetmek zorundaydılar. Kadın giysisi giyerler, saçlarını uzatırlar, seslerini inceltirler, bıyık ve sakallarını tıraş ederler, dahası gebe kalırlar, çocuk doğururlardı. Buna karşılık Toyonizm dini de erkeğin kutsal gücünde, kutunda görünürdü. Toyonizm, A. İnan'a göre Toyonizm Budizm'den başka bir din değildir. Bakınız AGY sayfa 172. İle şamanizmin değerciye eşit olması hukukça erkek ve kadının eşit tanınmasına neden olmuştu. Dahası her işin gerek Toyonizme ve gerek şamanizme dayanması gerektiğinden her işle ilgili toplantıda kadınla erkeğin birlikte bulunması koşuldu. Örneğin genel yetki Hakan ile Hatun'un her ikisinde ortaklaşa göründüğü için bir buyruk yazıldığı zaman Hakan buyuruyor ki sözüyle başlarsa uyulmazdı. Buyruğa uyulması için kesin kes Hakan ve Hatun buyuruyorlar ki sözüyle başlanması gerekirdi. Hakan tek başına bir elçiyi katına alamazdı. Elçiler ancak sağda Hakan ve solda Hatun oturdukları bir zamanda ikisinin birden katlarına çıkardı. Çölenlerde, kengeçlerde, kurultaylarda, tapınmalarda ve törenlerde, savaş ve barış toplantılarında Hatun da kesin kes Hakan'la birlikte bulunurdu. Kadınlar örtünmeyle ilgili hiçbir kurula bağlanmış değildiler. Hakan'ın hükümette ortağı olan Hatun'a Türkan adı verilirdi. Hatun, Hakan soyundan olan bütün prenseslerin ortak sanıydı. Türkan'ın da kesin kes Hatun'dan olması gerektiğinden ona da yalnızca Hatun denilebilirdi. Eski Türklerde karı, eş yalnız bir tane olabilirdi. Emperyalizm dönemlerinde Hakanların ve beylerin bu gerçek karıdan başka, kuma adıyla başka illerden odalıkları da bulunabilirdi. Fakat bu kumalar gerçek karı niteliğinde değildirler. Türk töresi bunları yasal olarak karı diye tanımazdı. Bunlar sanki bir tür yasa açığından yararlanılarak ailenin içine girmişlerdi. Kumaların çocukları öz annelerine anne diye seslenemezler, teyze diye çağırırlardı. Anne diye özellikle babalarının gerçek karısına seslenebilirdi. Aynı zamanda kumaların çocukları mirasa da konamazlardı. Kumaların oğulları, babaları Hakan olsa bile hiçbir zaman Hakan olamazlardı. Kumaların hatunlardan ayrımı şudur. Kumalar Hakan'ın kendi ilinden değildiler. Hatun ise Hakan'ın kendi ilindendi. Kuma Çin prenseslerinden ise Konçuy adını alırdı. Konçuy öbür kumalardan önce gelirdi. Fakat Konçuyların üstünde de hatun vardı. Moğol döneminde hatunların da sayısı artmaya başladı. Fakat bunlardan yalnız biri Türkan, yani melike durumunda olurdu. Eski Türklerde kadınlar genellikle Amazon idiler. Usta binicilik, iyi silah kullanma, yiğitlik Türk erkekleri kadar Türk kadınlarında da vardı. Kadınlar doğrudan doğruya hükümdar, kale koruyucusu, vali ve elçi olabilirlerdi. Sıradan ailelerde de ev ortak olarak karı ile kocanın ikisinindi. Çocuklar üzerindeki velilik özelliği baba kadar anaya da aitti. Erkek her zaman karısına saygılıdır. Onu arabaya bindirerek kendisi arabanın arkasından yaya yürürdü. Savaşçılık eski Türklerde genel bir karakterdi. Feminizm de Türklerin en önemli ilkeleriydi. Kadınlar malları kullandıkları gibi dirliklere, zeametlere, haslara, yurtluklara da sahip olabilirlerdi. Eski budunlar arasında hiçbir budun Türkler ölçüsünde kadın cinsine hak tanımamışlar ve saygılı olmamışlardı. Ana soyuyla baba soyunun eşitliği soy bölümünde anlatıldığından burada yinelenmesine gerek yoktur. 5. Cinsel ahlak. Eski Türklerde cinsel ahlak da çok yüksekti. Yakutlarda Yunanlıların Venüs'üne karşılık bir doğum tanrıcası vardır ki Ayzıt. A inana göre Ayzıt olacak. Bakınız AGY sayfa 169 diye adlandırılır. Bu tanrıca kadınlar doğuracağı zaman yardımlarına yetişir. Onların kolayca doğurmasını sağlar. 3 gün lohusanın başucunda bekledikten sonra yanındaki dere, tarla, ağaç, çiçek perileriyle göğün 3. katındaki sarayına döner. Bununla birlikte Ayzıt'ın hiç hoşgörüyle karşılamadığı bir koşulu vardır. Namusunu korumamış olan kadınların yardımına ne denli yalvarırlarsa yalvarsınlar ve ne denli değerli kurbanlar ve hediyeler sunarlarsa sunsunlar bir türlü gelmez. Bundan başka Ayzıt'a özgü bir yaz bayramı vardır. Bu bayramın sabahında evlerin her yanı son derece temiz ve süslü bir duruma getirilir. Herkes en güzel giysilerini giyer. En çok sevdiği yemekler hangiler ise onları yer. Herkesin yüzü kesin kes güleç, şen ve gülümser olur. Bu sırada akşaman elinde sazı ile gelir. Kış törenlerini karaşaman, yaz törenlerini akşaman yönetir. 9 genç kızla 9 delikanlı seçerek bunları ikişer ikişer el ele tutturarak asker gibi dizer ve kendisi sazını çalarak onları göğe çıkarıyorlarmış gibi ileri doğru yürütür. Sazını çalarken Ayzıt üzerine ilahiler de söyler. Bu güzel alay sanki 3. kat göğe geldikleri zaman Ayzıt'ın sarayını koruyan yasakçılar ellerinde gümüş kırbaçlarla ortaya çıkarlar. Alay içinde namusça kusuru olanlar varsa onları geri çevirerek öbürlerinin Ayzıt'ın sarayına girmesine izin verirler. İşte namusun bu dinsel yaptırımları eski Türklerde cinsel ahlakın yüksek olduğu ve erkekle kadının bu ahlakla aynı ölçüde yükümlü olduğunu gösteriyor. Eski Türk kadınları bütünüyle özgür ve bağımsız olmalarına karşın gereksiz işlerle uğraşmazlardı. Ahlak-ı Alai kitabında yazıldığına göre Selçuklu prenseslerinden birisi Kazvin kentinin sahibesiydi. Her yıl ilkbaharda bu kentin yakınına gelerek yeşil bir bahçeye otağını kurardı. Bir yıl Kazvinliler kente genel bir lağım yaptırmak üzere aralarında yardım toplamışlardı. Gereken tutar için daha bir nice altına gereksinim duyuluyordu. Kentliler bu parayı da Hanım Sultan'dan istemeye karar vererek ileri gelenlerden bir kurulu Hanım Sultan'ın katına gönderdiler. Bu kurul otağa yaklaşınca otağın önündeki bir sandalye üzerinde oturan Hanım Sultan'ın bir örgü örmekte olduğunu görünce bu cimri kadının bize para vermesine olanak yoktur diye geldikleri için yerindiler. Fakat Hanım Sultan onları görmüştü. Geri dönemezlerdi. İster istemez sultanın katına geldiler ve halkın önerisini sundular. Sultan bütün giderleri kendisinin vereceğini, toplanan paraların sahiplerine geri verilmesini buyurdu ve hazine görevlisini çağırtarak lağım için gereken bütün paraları kurula verdi. Kurul içindeki bir yaşlı sultana elindeki örgü işinden dolayı düşündükleri haksız kuşkuyu söyledi. Hanım sultan şöyle yanıtladı. Evet, benim el işiyle uğraştığımı gören bütün İranlılar şaşıyorlar. Oysa benim ailem içinde bütün kadınlar benim gibi daima el işiyle uğraşırlar. Biz sultanlar böyle el işiyle uğraşmazsak neyle uğraşacağız? Boş işlerle mi? Böyle bir şey bizim soyumuza yakışmaz. Biz sultanlık işlerinden ayrıldıktan sonra boş kalmamak için yoksul kadınlar gibi hep el işleriyle ve ev işleriyle uğraşırız. Bu davranış soyumuz için bir ayıp değil, belki büyük bir yüceliktir. İşte eski Türk kadını böyle düşünür ve böyle davranırdı. 6. Gelecekte aile ahlakı nasıl olmalı? Türklerin gerek aile ahlakında ve gerek cinsel ahlakında nedenli yüksek olduklarını yukarıda bölümlerde gördük. Bugün Türkler bütünüyle bu eski ahlakı yitirmişlerdir. İran ve Yunan uygarlıklarının etkisiyle kadınlar tutsaklığa düşmüşler, hukukça aşağı bir dereceye inmişlerdir. Türklerde ulusal kültür ülküsü doğunca eski törelerin bu güzel kurallarını anımsamak ve diriltmek gerekmez miydi? İşte bu nedenledir ki yurdumuzdaki Türkçülük akımı doğar doğmaz, feminizm ülküsü de birlikte doğdu. Türkçülerin hem halkçı hem de kadıncı olmaları yalnız bu yüzyılın bu iki ülkeye değer vermesinden dolayı değildir. Eski Türk yaşayışında demokrasi ile feminizmin iki başlıca esas olması da bu konularda büyük bir etmendir. Başka uluslar çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar. Oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için yalnız eski geçmişlerine dönüp bakmaları yeterlidir. Eski Türklerde dinin kuralcı törenlerden ve olumsuz tapınmalardan uzak olması, bağnazlıktan ve din tekelciliğinden kurtulmuş bulunması, Türkleri gerek kadınlara, gerek öbür budunlara karşı çok hoşgörülü yapmıştı. Eski Yunanlıların uygarlıkta öğretmenleri İskitler, eski Keldanilerin Sümerler olduğu gibi eski Germenlerin yol göstericileri ve eğitimcileri de Hunlardır. Gelecekte yan tutmayan bir tarih, demokrasi ile feminizmin Türklerden doğduğunu açıklamak zorunda olacaktır. Öyleyse gelecekteki Türk ahlakının esasları da ulus, yurt, uğraş ve aile ülkeleriyle birlikte demokrasi ve feminizm olmalıdır. 7. Uygar ahlak ve kişisel ahlak. Durkheim'e göre ahlaksal görevlerin amaçları bireyler değil topluluklardır. Ulus, uğraş ve aile topluluklarının ahlaksal görevleri ve ülkelere ne yolda amaç olduklarını gördük. Fakat bunlardan başka sınırı belli olmayan bir topluluk vardır ki buna uygarlık topluluğu denilir. Ve bireyler işte bu topluluktan oldukları için topluluğun amacına ortak olurlar. Uygarlık topluluğu ilkin bir sop, semiye klan olarak başlar. İlkel toplumlarda bir birey için saygıdeğer ve hukuk sahibi olan bireyler yalnız kendi soplarından olan insanlardı. Bundan dolayıdır ki bu toplumlarda sop içinde kan davası güdülmezdi. Çünkü sop bir barış çevresiydi. İlkel toplumlar ilerledikçe bu barış çevresi soptan fratriye. Fratri, fere, fratri. İlkel toplumlar sırasında ikinci basamak. Fratriden oymaka, oymaktan müttehideye. Müttehide ilkel birleşik toplumlar. Müttehideden Medine'ye. Medine, site, kent. Medine'den bulunsal devlete, budunsal devletten imparatorluğa geçerek gittikçe genişledi. Barış çevresi genişledikçe hukuka sahip ve ahlaksal görevlere amaç olan bireylerin sayısı da bu çevrelerle birlikte arttı. İşte böylece kimilerinin de uygar ahlak diye adlandırdıkları ahlak dalı da çevresini genişletti. Uygar ahlakın olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türlü amacı vardır. Olumsuz amacında esas adalettir. Adalet bireylere hiçbir surette saldırıda bulunmamaktır. Olumlu amacın esası ise sevecenliktir, şefkat. Sevecenlik bireylere daima iyilik etmektir. Uygar ahlakın ikinci bir olumlu amacı daha vardır ki, o da yapılan sözleşmelere bağlı kalmaktır. Eski Türklerde gök tanrı, barış tanrısı olduğu gibi aynı zamanda adalet ve sevecenlik tanrısıydı. Bundan başka Türklerin bu erdemlerde ne ölçüde yüksek olduğunu Türk tarihi göstermektedir. Uygar ahlak özellikle bireylerde kişiliğin yüksek olmasına dayanır. Eski Türklerin dininde kişiliği gösteren simgeler de vardır. Yakutlara göre her insanda tın adı verilen maddi ruhtan başka üç türlü manevi ruh da vardır. Bunlara eş, sur, kut adları verilir. Eş canlı ve cansız bütün varlıklarda ortaktır. Sur soluk alan varlıklara yani hayvanlara özgüdür. Kut ise yalnız insanla ata özgüdür. İnsanın kutlu olması onun ermişlik, keramet ve kişilik sahibi olması demektir. Kur'an-ı Kerim'de Adem oğullarını ululadık buyuruluyor ki insanları kutlu kıldık demektir. Eski Türklerin mitolojisine göre insanların ruhu üçüncü kat gökte bulunan süt gölünden alınırdı. Türk şamanlarına göre insan ruhunun daima ülkiye ve yükseklere bakması aslının gökselliğinden dolayı imiş. Bundan başka her ulus kurulurken gök tanrı bir altın ışık biçiminde yeryüzüne inerek o ulusu kendi ruhunun soluğu ve ışığının dölleyici gücüyle kutlu kılardı. Türk dinini derinliğine incelersek uygar ahlaka temel olacak daha birçok simgeler bulabiliriz. Bunların ayrıntılarını görmek isterseniz Türk Töresi adlı yapıtımıza başvurunuz. Görülüyor ki Türkçülüğün önemli bir amacı da uygar ahlakı yükseltmektir. Yurt ahlakından sonra uğraş ahlakı, uğraş ahlakından sonra aile ahlakı geldiği gibi aile ahlakından sonra da uygar ahlak gelir. 8. Uluslararası ahlak. Bireylerin birbirine karşı iyiliksever ve iyilik yapar olması uygar ahlak adını aldığı gibi ulusların birbirine iyiliksever ve iyilik yapar olmasına da uluslararası ahlak adı verilir. Eski Türkler barış dinine bağlı oldukları için başka ulusların dinsel, siyasal, kültürel varlıklarına saygı duyarlardı. Dahası kendilerine iç il ve başka uluslara dış il adlarını vererek bütün ulusları bir barış çevresinde, bir uluslararası birlik içinde görürlerdi. Orhun yazıtlarında da başka uluslara çölki il adı verilir ki dış il sözünün eş anlamlısıdır. Eski Türkler bu dış il sözüyle uluslararası birlik kavramını anladıklarını gösteriyorlar. Çünkü il sözcüğü eski Türkçe'de barış çevresi anlamındaydı. Her ulusun bir iç il olması, içte bir barış çevresi kurmasıydı. Bununla birlikte bu iç il öbür uluslara da yabancı gözüyle bakmaz, onları da birer il yani barış tapınağı olarak görürdü. Yalnız şu ayrımla ki kendisine iç il ve başkalarına dış il adını verirdi. Eski Türklerin yenilgiye uğramış uluslara sonradan kapitülasyon adıyla başına bela olan olağanüstü ayrıcalıklar bağışlamaları Türk kültüründeki uluslararası birliğin bir sonucudur. Gelecekte Milletler Cemiyeti şimdiki gibi yalandan değil gerçekten kurulursa bunun en içten üyesi hiç kuşkusuz Türkiye Devleti ve Türk ulusu olacaktır. Çünkü gelecekle ilgili bütün gelişmeler tohum olarak Türk'ün eski kültüründe vardır. Özetlersek, her ulusun yeryüzünde gerçekleştirdiği tarihsel ve uygar bir görevi vardır. Türk ulusunun özel görevi ise ahlakın en yüksek erdemlerini eylem alanına çıkarmak, en olmaz sanılan özverilerin ve yiğitliklerin olabileceğini kanıtlamaktır. 4. Hukukta Türkçülük. Hukukta Türkçülüğün amacı Türkiye'de çağdaş bir hukuk oluşturmaktır. Bu yüzyılın ulusları arasına geçebilmek için en esaslı koşul, ulusal hukukun bütün bölümlerini teokrasi ve klerikalizm kalıntılarından büsbütün kurtarmaktır. Teokrasi yasaların Tanrı'nın yeryüzündeki gölgeleri sayılan halifeler ve sultanlarca yapılması demektir. Klerikalizm ise aslında Tanrı'nın ortaya koyduğu ileri sürülen geleneklerin değişmez yasalar sayılarak Tanrı'nın sözcüleri sayılan din adamlarınca yorumlanmasıdır. Ortaçağ devletlerinin bu iki ayırt edici belirtisinden kendini tümüyle kurtarmış olan devletlere çağdaş devlet adı verilir.